Ayrım 11. Hayduklar. Panayit İstirahati. Sayfa 109. Vataf Movila. İşte Vataf Movila. Buyurun reisim. Konuş. Ben mi? Evet sen. Sen bizim kurmay heyetimizin bir üyesisin. Neden haydut oldun? Kendi namına, arkadaşlarımızın namına konuş. Onlara bizden daha yakınsın. Onlar da sana bizden daha yakın. Senin hikayen az çok onlarınkinin aynı olsa gerek. Konuş Movila. Reisimizin bu ilgi belirtisi karşısında haydut takımı arasında hoşnutluk fısıltıları yayıldı. Bir baş hareketiyle kukuletalarını enselerine geri attılar. Yüzleri ışıldadı. Movila kalktı, biraz çekingen, biraz acemi. Ama güzelliğiyle oldukça etkili, güneşten esmerleşmiş yüzü, kararlı bakışı, bir kulaktan öbürüne uzanan kaşları, çok hareketli ve fazla enerjiden titreyen çenesiyle tipik bir Roman. Bizim Vataf özellikle tehlike anında genişleyip bir borazan gibi havaya kalkan o heybetli burnuyla ilgi çekici. Alnında başlarının arasındaki kırışıklık uykuda bile kaybolmuyor. Bu yüzden haydutlar onun boyna rüyasında poteraları ve alacağı öşleri gördüğünü söylüyorlar. Doğru veya yanlış, haydutların bu yorumu onun umurunda bile değil. Hiç kimse onun rüyasında ne gördüğünü veya ne düşündüğünü biliyorum diye böbürlenemezdi. Dakik, ihtiyatlı, kibar olan Movila, havaya konuşmadığından emin olduğunda düşüncelerini söylerdi. Sırlarını söylemektense bizim topluluğun bütün çamaşırını yıkamayı yeğlerdi. Bütün adamlarımızın keyfini kaçıran bir angarya. Hikayesine başladığı zaman merakımız daha da arttı. Vataf Movila'nın hikayesi. İstemediğim halde haydut oldum. Ben Georgievgu civarındaki Stanesti'de doğdum. Biz orada Mosneni idik. Mosneni, köylerde küçük toprak sahipleri. Babama, ana babasından 30 pogondan fazla toprak kalmıştı. Pogon, bir pogon, 15 hektar. Sürü hayvanı, bağ, meyve ağaçları, mısırlarla dolup taşan potolar, kümes hayvanları, bir gospodarın rahatını sağlayan hiçbir şey noksan değildi. Bu durum büyük babalarımın, yeryüzünde eşine pek sık rastlanmayan bir senyöre komşu olma mutluluğuna ermelerinden ileri geliyordu. Bu boyar, memleketin nüfuzlu ulu kişisiydi. Ben aşağı yukarı 15 yaşındayken onun son günlerine yetiştim. O iyi bir insandı ve Allah'tan korkuyordu. İhtiyar Mirkiana'nın emrinde savaşan bir ecdadın soyundan olan Protipenda'dan biri olmasına rağmen bir Kojane'nin kulübesine girmekten zevk alıyor, onunla söyleşiyor, ailesini çocuklarını tanıyor. Her sene o çocukların düzinelercesini vaftiz ediyordu. Ben onun vaftiz oğluyum. Movila onun koleradan ölmüş bir erkek kardeşinin adıymış. Diyebilirim ki o beni öz oğlu gibi seviyordu. Çünkü ben görünüş ve huy olarak kardeşine benziyormuşum. Kız ve oğlan çocuklar, vaftiz oğulları olsun veya olmasın, Sorkova yapay çiçek. Ona iyi seneler dilemeye gidiyorduk. Asalet ve iyilik yansıtan güzel yüzüyle hepimizi kabul ediyordu. Bütün velet takımı üstüne tırmanıyor, Sorkova ile ona hafifçe dokunuyor, bir yandan da küçük aç köpekler gibi bağırıyorlardı. Sorkova, Morkova, çok yaşa ihtiyar ol. Bir elma ağacı gibi, bir armut ağacı gibi, bir gül fidanı gibi, nice gelecek yıllara. Bu gürültülü, patırtılı ortamda, karla kaplı opinkalarımızın kirlettiği geniş holde, bir meşe gibi dimdik ayakta duruyor, kollarını göğe kaldırıp, bu dilek yağmuruna karşı kendini neşeyle savunuyor, bu sefer de o bağırıyordu. Ben de çocuklarım, size sağlık, huzur ve nice yıllar dilerim. Sonraki dercisini çağırıyor. Git bu küçüklerin çantasını ceviz, keçi boynuzu, gevreklerle doldur, diyordu. Sonra sedirine oturup, bizi birer birer önünden geçirirken okşayıp, donmuş ufacık avuçlarımıza birer altın golben koyuyordu. Bu onun bize yeni yıl hediyesiydi. O devirde bu golben, Cacene ailelerinden az rastlanan bir şey değildi. Gene de her köylü onu büyük bir özenle saklardı. Bu cömert kalpli boyarın, köylünün özel hayatıyla ilgilendiğini sık sık görme fırsatı buldum. Kötü alışkanlık yüzünden içki içenlere tahammül edemiyordu. Yüce gönüllülükle affetmesini de biliyordu. Bir çiftçi varını yoğunu kaybedince onun zavallı karısına bakıyor, yeni bir gospodar yapsın diye adamada topraklarından küçük bir parça, birkaç hayvan ve gerekli alet takımını veriyordu. Meyhanecilere karşı acımasız bir savaş açmıştı. Köylülerin onlarla yaptığı borç sözleşmelerini kendi otoritesiyle geçersiz kılıyordu. Eğer bu alıcı kuşlardan biri haksız yere vurgunculuğa kalkışırsa, onun arkasından mübaşiri gönderiyor, o da onun tabanlarına korkunç topuzla vuruyordu. Topuz, demirden gürs, işgal sırasındaki işkence aleti. Ölümünden az önce bu büyük senyör bizi ziyarete geldi. Son ziyareti. Ailemizin 16'sı da hayattaki 16. çocuğunun 1. yaş gününü kutluyorduk. Bu onun vaftiz oğluydu. Geleneğe göre babam çocuğun saçına ilk defa makas vurulacağı haberini ona gönderdi. Bu vaftiz babalarına mahsus bir şerefti. Saygı sebebiyle ona haber verilmişti. Yoksa pek çok işi arasında gelebileceğini kimse beklemiyordu. Bir ulak 4 nala geldi. Boyarın vaftiz oğlunun saçını bizzat kendisinin keseceğini bize bildirdi. Bu yüzden çok sevinçliydik. Çifte bayram yaptık. Annem 4 büyük kızının yardımıyla mutfak işlerine, evi derleyip toparlamaya koyuldu. Şanslı velet yıkandı, tarandı, oyuncak bebek gibi giydirildi. Son anda burnu silindi. Vaftiz babası geldi. Kıymetli hediyelerle yüklü olarak bir voda gibi karşılandı. Voda, saltanat süren prens. Baba ona 6 kız, 10 oğlandan meydana gelen koleksiyonunu takdim etti. Bunların en büyüğü 20, en küçüğü de annesinin kucağında. 2 kız kardeş ve 2 erkek kardeş ikizdi. 16'nın 10'u senyörün vaftiz oğullarıydı. Masada annem o kadar mutlu oldu ki dili dolaştı. Boyarın kaftanı üstüne bastı, bardağını devirdi. İyi yürekli adam o zaman hep aklımda kalan şu sözleri söyledi. Bir farenin karşısında asla aklınızı kaybetmeyiniz. Kim olursa olsun. İster boyar, ister opinkar olalım. Opinkar, opinka adı verilen sandalı giyen köylü. Hepimiz öteki dünyada eşitiz. Yeryüzünde her insan diğeri kadar değerlidir. Eğer Pierre krallık asasını tutuyor, Paul boyunduruk altına giriyorsa, bu Tanrı böyle istediği için değil, insan istediği içindir. Adaletsiz, zalim, açgözlü insan. Böyle birine karşı hayatımız pahasına baş kaldırıp onu ezmeliyiz. Çünkü kötülük Tanrı'nın işi değildir. Bu senyörün ölümünü izleyen ayda, onun sözlerini hatırlamakta haklı nedenim vardı. Tek oğlu ve mirasçısı, malına mülküne sahip olmak üzere yabancı ülkeden döndü. Merhum Boyar'ın bahsettiği adaletsiz, zalim, açgözlü adam işte oydu. Bucaklara ilk ziyareti sırasında nasıl bir insanla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Herkesin ölümüne üzüldüğü, öyle bir babanın mirasçısına gösterilmesi gereken saygıyla onu karşıladık. Arabasında küçümser bir tavırla bizi kendisinden uzak tutarak geçti. İhtiyarlarla bile konuşmadı. Babasının davranışının tersine onların elini bile sıkmadı. Kendisine eşlik eden İsravnik'ten, halkın mal varlığı hakkında bilgi edinip not defterine kaydetmekle yetindi. Sonuçta her aile reisinin Rusçuk paşasına altın olarak ödediği haraç iki katına çıkarıldı. Bu haraç bir gelenek olmuştu, babadan oğula geçen. İhtiyar boyar bizim katılma payımızı topluyor, kendi cebinden ekleyerek iki katına çıkarıyor, huzurumuzu bozmasın diye Tuna'nın öteki yakasındaki Tiran'a hepsini gönderiyordu. Bu yüzden hükümdara borcunu ödemeyen diğer Tuna kasabalarının başına gelen yakıp yıkma ve yağmalama olaylarıyla biz hiç karşılaşmadık. Hiçbir boyarın harç ödemediği malum. Ne imparatorunkini, ne ulusal olanı, ne de başka bir vergi. Onların bütün vergi yükümlülüklerinden muaf olduğu biliniyordu. Ölen zengin koruyucumuz haracın yarısını yüklendiği için köylüler bu cömertliği basit bir adalet icraatı sanmışlardı. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse, neden 30 pogon toprağı olan kimseler bütün vergileri ödemek zorundaydı da, 30 bin pogon toprağı olan büyük küçük bu hazinelere bir kuruş bile ödemiyordu? İşte bizim eski toprak sahibimiz olan dürüst adamın düşüncesi buydu. Ana babalarımızın mutlu yaşayışından, Efendimizin topraklarında çalışan esir çingeneler de pay alıyorlardı. Bu zavallılar hayvanlar gibi alınıp satılmalarına rağmen insanca muamele görüyorlardı. Boyar onları sömüreni kim olursa olsun şiddetle cezalandırıyordu. Gıdalarının sağlığa uygun ve yeterli olmasına dikkat ediyor, hastalandıklarında ölünç para veriyordu. Bu bana özellikle duygusal bir olayı hatırlatıyor. Ateşli bir salgın hastalık bir müddetten beri ortalığı kasıp kavuruyordu. Bir gün büyük bir tapanı ödünç almak için konağa giderken, boyarın tam o sırada kölelerini yoklamaya geldiğini görüyorum. Doğal olarak salgın yüzünden çingenelerin birçoğu hastalanmış. Onların bu durumlarının doğru olup olmadığını meydana çıkarmak için Logofat başarılı bir tuzak hazırlamıştı. Onlara içmeleri için rakı ikram ediyordu. Biliyordu ki bir çingene ölmedikçe içkiyi bırakamaz. Sahte hastalar tuzağa düşüyor, içiyor ve işe gönderiliyorlardı. Logofat, toprak sahibinin önünde bu tuzağını uygulamaya cesaret edemedi. Sersemleşmiş bir çingene, başı elleri arasında güneşleniyordu. Biz oraya varınca efendisinin ayaklarına atıldı, efendi ona sordu.
Neyin var?
Hastayım efendim.
Hasta değil, hastaymış gibi yapıyor, dedi Logofat.
Hasta numarası mı yapıyorum, diye bağırdı köle. Peki, içmek için bana rakı ver. İçmeyeceğimi göreceksin. Hastayım diyorsam sahiden hastayım.
Bu son kanıtın içtenliği toprak sahibini duygulandırdı. Seni özgür bırakmamı ister misin, diye çingeneye önerdi.
Özgür mü, dedi köle. Üzgün. Beni kovuyor musun efendi? Nereye giderim? Gölden kuyuya mı atlayayım?
Boyar uzaklaşırken başını salladı, kendi kendine söylenir gibi.
Biz acanacak mahluklarız. Hürriyetine yeniden kavuşan bir hayvan başının çaresine bakar. İnsan kendisini yeniden satar.
Memleketimizin üstüne çöken mutsuz, karanlık devirlerden birinde 10 bucak, hatta bütün bir eyaletin mutluluk ve refahını borçlu olduğu adam işte böyle biriydi. Bu boyar Roman adına layık olanların sonuncularından birisiydi. O milletini seviyordu. Onu bağrında yaşıyor, neşesini de kederini de paylaşıyordu. Mirasçı babanın yolunda yürümedi. Bizim çok mutlu olduğumuzu düşündü. Altını kaşıkla yiyecek kadar zengin olduğu halde açgözlülüğü tatmin olmuyordu. Kalben yabancıydı. Dil bakımından da dilimizi güçlükle konuşuyordu. Batıda sürdüğü ahlaksız hayat onda kötü izler bırakmıştı. Köylülerin bir yük hayvanından başka bir şey olmadığını düşünen Roman veya yabancıların örneğini izledi. Haracın iki katına çıkmasının neden olduğu telaş üzerine bölgenin ihtiyar danışmanları Stanestili papazın evinde toplandılar. Henüz sakalsız bir delikanlı olan ben de orada bulunuyordum. geniş omuzlarına düşen beyaz saçlarıyla çevrelenmiş ciddi yüzlü ihtiyarları daha dünmüş gibi görüyorum. Barış ve mutluluk devirlerinin sona ermiş olduğunu derhal bize beyan ettiler. Hayvanlarınızı satınız. Gerekenden fazlasını ekmeyiniz. Ecdadımız gibi büyük kovitrilli vagonlar yapınız. Onları 4 gürbüz öküzün çekeceği şekilde hazır tutunuz. Aileniz ve kıymetli eşyanız da yüklenmiş olsun. Siz gençler, siz de tekrar dağın yolunu tutacaksınız. Geride kalanlar esir muamelesi görecekler. Biz ihtiyarlar da ölüm sonsuzluğuna gideceğiz. Tanrı nasıl isterse öyle olsun. Tanrı'nın dileği oldu. Yeni mülk sahibi beylik arazilerine bir Yunan'a kiraladı. O da bu bucağın başına bela kesildi. Bir seneden az bir zaman içinde memleketin insanlarından meydana gelen yerel idari yetkililerinin yerine terk edilmiş evlerdeki tahta kurlarından daha doymaz bir sürü panetürü yerleştirdi. Bunlar bir ekinin üstündeki çekirge sürüsü gibiydi. Kıpkırmızı gözlü, soluk benizliler her gün kapının önünde beliriyor, anlaşılmaz bir romence ile bir şeyler söyleyerek kadın ve çocukları korkutuyorlardı. Her zaman silahlı bir lefengis eşliğinde, her zaman prensin bir emrini taşıyarak bu leş gargaları, bucakları bir baştan bir boşa dolaşıyor, her çeşit yeni vergilerin ödenmesini istiyorlardı. Büyük ve küçük baş hayvan vergisi, şarap ve alkol vergisi, kile başına buğday vergisi. Sonra sırasıyla meyve ağaçları, balık avı, avcılık, ipek böceği, arıcılık, yapağı, sıvı yağlar, pencereler ve bacalar için vergi istiyorlardı. Hayvanlar güpegündüz kayboluyordu. Potera şöyle bir görünüyordu, güya hırsızları yakalamak için. Onları konuk edip yedirmek gerekiyordu. Bu ilkel yaratıklar en güzel kızlarımıza tecavüz ediyorlardı. Divana şikayette bulunduk. Şikayetçilerin topuz altında kemikleri kırıldı. O zaman şu anda yalnız bizim bucakta alevlenen terörün ister Grek, İster Roman idaresi altında olsun, bütün Roman memleketinin genel kanunu olduğunu öğrendik. Biz bütün bunları daha önceden bilmediysek, bunu merhum gospodarın gayret ve manevi gücüne borçluyduk. Oğlu divan üyesi olunca, kendi milletinin kanının ve terinin ticaretini yapıyor, açık arttırma ile memuriyetleri satıyor, masraflarının karşılığını alsınlar diye alıcıları başıboş bırakıyordu. Daha da iyisi, onunla uyum içinde olan çiftlik kiracısı, sapanını bizim topraklar üzerinden geçiriyor, sınır taşlarımız ve belgelerimizle alay ediyordu. Divana göndereceğimiz şikayete, suç ortağının topuzla cevap vereceğini biliyordu. Üç yılın sonunda, jüdetlerimiz tanınmaz hale gelmişti. Terör tek başına salgın, kuraklık, yangın ve taşkından daha fazla yıkım yapmıştı. Bölge halkı hemen bütün meyve ağaçlarını kesip yaktı. Ötücü kuşlar ve leylekler kayboldular. Arıların vızıltısından başka bir şey işitilmiyordu. Dut ağaçlarının yapraklarını kemiren binlerce ve binlerce ipek böceğiyle kaplı büyük beyaz yataklar artık görülmüyordu. Akşam üzeri otlaktan inen inek sürüleri de kaybolmuştu. Artık ne 8 gün süren neşeli düğünler, ne yolcuların bile kızarmış hindi ve iyi şarabı paylaşmaları için davet edildiği vaftizler, ne de sadakalar. Yeşil mısır koçanlarını közlemek, Ağustos böceklerini dinlemekle geçirdiğimiz unutulmaz Eylül geceleri ve çocukluğumuz kasvetli gece oturmalarına dönüştü. Kıymetli toprağını kaybeden, ailesinin şerefi lekelenen köylü, yağmurdan sonra mantar gibi birdenbire biten sayısız meyhanelerde vaktini geçiriyordu. Vaktiyle sadece vurgunculara uygulanan topuz, her hafta borcunu ödeyemeyen halkın kemiklerini kırıyordu. Adam ömrünün geri kalanını koltuk değnekleriyle sürükleyebilirdi. Diğeri ateş üstüne atılan kırmızı biberin dumanı üzerine baş aşağı bacaklarından asılıyordu. Koltuk altlarına sıcak yumurta konuyordu. Parmakların ucu sıkıştırılıyor, tırnakların altına diken batırılıyordu. Ailemiz yarıya indi. Bizi zengin saydıklarından, dinsiz Urgiya vandallar gibi şiddetle üstümüze atıldı. Babam topuz altında son nefesini verdi, biber dumanıyla artırılan işkenceyle. Üç erkek kardeşim babalarını savunmak isterken öldürüldüler. İki kız kardeş bir gün iz bırakmadan kayboldular. Diğer ikisi kaçırılıp tecavüz edildikten 6 ay sonra döndüler, veremden yatağa düşüp bir daha da yataktan kalkamadılar. Küçük kazayla boğuldu. Böylece ailenin en büyüğü ben oldum. 20 yaşımda etrafımda 5 erkek kardeş, 2 kız kardeş ve gece gündüz durmadan ağlayan bir anne. Romanya'nın başına gelebilecek en büyük felaket anı nihayet geldi çattı. Öyle bir felaket ki zaten herkes bunu bekliyordu. Buna Rusçuk'taki paşaya haracın ödenmemesi sebep olmuştu. Kışkırtmayla Tiran'ın da salıverdiği başıboş Türkler kasabayı istila ettiler. Bilirsiniz ki Roman köylüsü çok canlı, neşelidir. Tekme yese günlerce aç kalsa umutsuzluğa düşmez. Yeter ki yuvasına kimse dokunmasın. Bu yuva soğuk, viran olabilir. Penceresiz evler, çitsiz avlular, işler acısı bir yer. Ama o orada kalır, etrafında döner dolaşır, ufak tefek tamiratlar yapar, umudunu kesmez. Orası onun başını sokacağı bir yerdir. Kader onu bu hatıralar yuvasından ayrılmaya, uzaklara, kendi dilinin konuşulduğu yerlere bile olsa gitmek zorunda bıraktığı gün, atalarının tanrısına inancı artık bitmiştir. Artık geniş sürülmüş tarlaların, kırlangıçların olmadığı kederli bir Nisan günü, başı açık, lime lime giysiler içinde, at üstünde bir adam 4 nala geldi ve halka seslendi.
Hristiyanlar, kaçın! Çabuk kaçın! Gün doğduğunda Türkler Zimnica yöresindeki Tuna'yı geçip bize doğru yönelecek. Yollarında ne bulursa alıyorlar. Erkekleri öldürüyor, kadınların ırzına geçiyor, evleri yakıyorlar. Bu haberi daha uzaklara iletin. Hemen kaçın. Ben evime dönüyorum. Gece olmadan önce Bejenerilerin arasında bulunmayanların vay haline. Bejeneri, kaçan, göç eden.
Tuna'nın ev yüksekliğindeki dalgalarının gelip kendilerini yutacağı haber verilseydi, köylülerin üzüntüsü bu kadar büyük olmazdı. Kadınlar çocuklarına koştular, erkekler yumruklarını göğe kaldırdılar.
Bağışlayıcı Tanrı, ne cürüm işledik ki bu büyük felaketi bize gönderiyorsun?
Kilisenin çanları durmaksızın çalmaya başladı. Kadınların çığlıkları, çocukların gözyaşları, erkeklerin sövüp saymaları, efendilerinin telaşından ürken köpeklerin havlamasına karışan hazin yas canı. Erzak hazırlamak için domuz yavruları ve kümes hayvanları kesildi. Büyük tencerelerde göç mamaligaları kaynatıldı. Susatmaması için az tuz konuluyordu. Allah bilir ne susuz yollardan geçilecekti. Onları hazırlarken kadınlar onun içine pek çok tuzlu gözyaşı kattılar. Birçok ailede artık erkek kalmamıştı. Kalanlar da sakattı. Onların yardımına koştuk. Yükleme işinde kadınlara yardım ettik. Bu felakette en mutlular ne arabası ne hayvanı ne de yükleyecek eşyası olmayanlardı. Onlar bir heybe bir de baston alıyorlardı. Kasaba bizim kuşağın hayatında eşi benzeri görülmeyen bir görünüm sergiliyordu. Bütün evler boşalıyordu. Yangın tehlikesi varmış gibi ama hiçbir yanmıyordu. Kadınlar o kadar zahmete mal olan eşyalarından vazgeçmediklerinden arabaları aşırı yüklüyorlardı. Kocalar da gereksiz olduğuna karar verdikleri şeyleri yere atıyorlardı. Kavga çıkıyordu. Pek çok kadın dövüldü. Papaz bir evden ötekine koşuyor, güçsüzlere güç veriyor, öfkelileri yatıştırıyor, gecikenleri acele ettiriyordu. Çok ihtiyar, çok kahır çekmiş olan papaz, her zaman yüce gönüllü bir insan olmuştu. O gün Hızır gibi yetişti. Başı açık, ak saçları örülmüş ve topuz şeklinde toplanmış, cübbenin etekleri yukarı kaldırılmış, yüzü inancının ateşiyle canlanmış olarak, halkın arasında bir gencin çevikliğiyle kasabayı arşınlıyor ve her avluya sesleniyordu.
Tanrı'nın bize gönderdiğini kabul ediniz. İsa'nın çektiklerini temsil eden haftadayız. Kurtarıcımızın çektiği işkenceleri hatırlayınız. Ben de sizinle birlikte kabul ediyorum. Sizi terk etmiyorum. Golgota'mızın yolunda Bejenare'nin başında olacağım.
Golgota, İsa'nın çarmıha gerildiği yer. Öyle de yaptı. Öğleyin kafile yola koyuldu. Önde papazın arabası, bizim gezgin kilisemiz. Körüklü arabanın örtüsünün önünde haç görülüyordu. Bu haç 60 sene boyunca yüksek rütbeli papazın odasında asılı durmuştu. Papaz sırtında ayin kaftanı, bir elinde buhurluk, diğerinde kilisenin değerli taşlarla süslenmiş haçı, kar gibi beyaz, güçlü öküzlerinin önünde yürüyerek hareket işaretini verdi. Dünyaya gelirken annesinin hayatına mal olan biricik oğlu, öküzleri boynuzlarına geçirdiği bir iple sürüyordu. Bu papazlık arabasının arkasından, yaya Bejenare topluluğu, sırtlarında heybeleri, ellerinde değnekleriyle, sonra aile reisi sakat olan ailelerle, dul ve yetimlerin arabaları, en sonda her birinin içinde birkaç sağlıklı erkek bulunan talihli aileler. Bütün arabalar tıklım tıklım doluydu. Ağzına kadar yüklenmişti. Herkes kendi yükünden başka, yaya gitmek zorunda olan zavallı komşusunun birkaç eşyasını almıştı. Battaniyeler, giysiler, sandıklar, mısır unu. Her arabanın kazığına kuru mısır koçanlarının asıldığı görülüyordu. Bu köpeklerin yemeleri için verecek daha iyi bir şey kalmazsa onlara ayrılan son yiyecekti. İnsanın sadık dostu bu zavallı hayvanlar, hiçbir şey hissetmeyip boş evlerde kalan kedilerin aksine çabucak heyecanlanıp felaketin ağırlığını sezerek efendilerini izlediler. Şimdi arabaların yanına bağlı, sanki felaketten haberli, kederli bir şekilde yürüyorlardı. Baş eğik, kuyruk bacaklar arasında, her arabanın yanına asılı, alay eder gibi sallanan makine yağı kabına rağmen, iyi yağlanmamış dingilin gıcırtısından kulakları sağırlaşmış köpekler. Çocukların çığlıkları, kadınların hıçkırıkları, yürüyerek giden ve düşen şeyleri toplayan erkeklerin küfürleri. İşte vaktiyle kasabamızın refah içindeki halkının yaşamından arta kalanlar. Şimdi halkımız çingeneler gibi, yollarda sürüler halinde gayesiz ilerliyor. Ve bütün bunlar bir tek adamın hırsı yüzünden, bir asil, bir Roman, ünlü bir atanın soyundan gelenin. Bu insanlıktan uzak oğlun, asil babasının soframızda söylediği sözleri hatırlıyorum. Adaletsiz, zalim, açgözlü adama baş kaldırmak, onu ezmek gerek. Kötülük Tanrı'nın işi değildir. Kararımı verdim. Gene de Bejenare'nin manevi büyüğü, ihtiyar papaza danışmaya gittim. Ona merhum Boyar'ın bu sözünü aktardım. Altı saatlik yürüyüşten sonra Tuna'ya nazır, Kalagüren'in yükseklerinde ilk konaklama yerimize varmıştık. Ağır karanlık bir gece bastırıyordu. Tıpkı kaderimiz gibi. Her bir arabanın feneri yanmıştı. Her bir kimse sığınacak bir yer arıyordu. Köpekler bile bizden daha az öfkeli bir bakış dileniyorlardı. Bir kadın köpeğini tekmeyle kovuyordu. Zavallı hayvan karanlığa doğru biraz uzaklaşıyor, duruyor. hiçbir şey anlamadığından uysallıkla bakıyordu. Papaz bu sahneyi gördü, benim gibi üzüldü.
Niçin onu kovuyorsun kızım? Çünkü ona verecek hiçbir şeyim yok, hiçbir şey. Bir mısır tanesi bile. Ama o senden yiyecek istemiyor ki. O senin arkandan gelmek istiyor. Onu bu teselliden yoksun bırakmaya gönlün razı olur mu?
Bu sitem karşısında kadın ağlamaya başladı. Papazı kenara çektim. Haydut olma niyetimi ona açtım. Babamın, erkek kardeşlerimin, kız kardeşlerimin öcünü alacağım. Öteki kurbanların da.
Kimler cezalandırılacak?
Hepsi. Kim olursa olsunlar. Romenler, Yunanlar veya Türkler. Bütün adaletsiz, zalim, açgözlü olanlar.
İhtiyar bana cevap vermedi. Olduğu yerde heybetli, dimdik duruyordu. Uzun sakalı rüzgarda dalgalanırken, gözleri Tuna'ya, kilisesine, kasabasına dikilmişti. Başını arabalara asılı fenerlerin titrek ışığına yavaşça çevirdi, düşünceye daldı. O sırada ufukta alevler belirdi. Önce zayıf, sonra gittikçe yayılan alevler.
Omzuna dokundum.
Bakınız peder. Putinevu et nesti yanıyor.
Birden uyanmış gibi sıçradı. Bütün arabalardan yükselen çığlıkların ortasında yangını seyretti. O zaman iki elini omuzlarıma koyarak boğuk bir sesle
"Git oğlum. Git haydut ol. Kötüleri cezalandır. Doğru. Kötülük Tanrı'nın işi değil," dedi.
Ailemi emin bir yere koyduktan sonra yola çıktım. Ama 15 senelik haydutluğumda, Kozma'nın emri altında küçük suçluları cezalandırdım. Büyükler ayaklarının üstünde ve hala dimdik duruyorlar. Ve Tanrı adına, kendi payıma düşeni boğazlamadan önce ölmek istemiyorum.
Bütün haydutlar ayağa kalktılar. Yaşa Movila! Boğazlaman için Tanrı sana yardım etsin. Eğer Tanrı etmezse, biz sana yardım edeceğiz.